Ayrım 20, Yörünge, Tesgeritsen, sayfa 296. Roman, soluk ve yemek boruları ve ana damarları kesip, akalp ve akciğerleri tek parça halinde çıkardı. Akciğerlerin üstü kanama belirtileriyle kaplanmıştı. Bu travmadan mı, yoksa enfeksiyondan mı olmuştu acaba? Jack'in bilmek istediği buydu. Roman daha sonra karın içindeki organları incelemeye koyuldu. Akciğerler gibi ince bağırsak da mukozal kanama lekeleriyle doluydu. Roman ince bağırsağı da çıkarıp bir tepsiye koydu. Ardından sırayla mideyi, pankreası ve karaciğeri çıkardı. Hepsi parçalarına ayrılıp mikroskop altında incelenecekti. Bakteri ve virüsleri tespit etmek için de dokuların kültürleri alınacaktı. Cesedin neredeyse bütün iç organları çıkarılmıştı artık. Donanma pilotu, triatloncu, Scotch viski, yüksek bahisli poker ve Jim Carrey filmlerini çok seven Jill Hewitt boş bir kabuktan farksızdı şimdi. Roman doğrulup dikildiğinde yüzünde hafif bir memnuniyet ifadesi vardı. Otopsiden o ana kadar beklenmedik hiçbir şey çıkmamıştı. Ortada Marburg virüsüne dair bir kanıt vardıysa da Jack görmemişti. Derken Roman masanın etrafında dolaşıp kafanın arkasında durdu. Jack'in asıl korktuğu kısım geliyordu. Roman'ın kafa derisini kesişini, bir kulaktan başlayıp diğer kulakta biten neşterin hareketlerini seyredebilmek için zorluyordu kendini. Neşter kafa derisini sıyırıp yüze doğru kapladığında cilin çenesine kestane renkli bir tutam saç indi. Sonra asistanlarının da yardımıyla kafatasını kırdı. Dördüncü seviye otopsilerde testereye, dolayısıyla uçuşan kemik tozlarına izin verilmezdi. Derken yumruk büyüklüğünde bir kan kütlesi çıkıp paslanmaz çelikten masaya sıçradı.
''Büyük bir subdural hematom'' dedi Roman'ın yardımcılarından biri. ''Travmadan mıdır?''
''Hiç sanmam'' dedi Roman. ''Aortun durumunu gördünüz. Ölüm çarpma sırasında anlık gerçekleşmiş olmalı.'' Kalbinin beyne bu denli kan pompalayabilecek kadar uzun yaşadığını sanmıyorum. Eldivenli parmaklarını kafatası boşluğuna nazikçe sokup gri maddenin yüzeyinde gezdirdi. Sonra aniden jelatinimsi bir kütle çıkıp masaya dağıldı. Roman hayretle irkildi.
''Bu da ne böyle?'' dedi asistanı.
Roman cevap vermedi. Önündeki doku yığınına bakıyordu. Üzeri mavi yeşil bir zarla kaplıydı bunun. Şeffaf kabuğundan bakıldığında içindeki kütlenin düzensiz, şekilsiz bir et yığını olduğu görülüyordu. Tam zarı keserek açmak üzereydi ki durup Jack'e bir bakış attı.
''Bir çeşit tümör bu'' dedi. ''Ya da bir kist. Şikayetçi olduğu baş ağrısı böyle açıklanabilir.''
''Hayır, açıklanamaz.'' diye söze girdi Jack. ''Baş ağrısı çok hızlı gelişti, saatler içinde falan. Oysa ki bir tümörün büyümesi aylar alır.''
''Belirtileri son aylarda saklayıp saklamadığını nereden biliyorsun?'' diye karşı çıktı Roman. ''Uçuştan alınmasın diye saklamış olamaz mı?''
Jack bunun bir ihtimal olarak görülmesi gerektiğinin farkındaydı. Astronotlar uzaya gitmeye o kadar hevesliydiler ki uçuşları engellenmesin diye her türlü belirtiyi saklamak isteyebilirlerdi. Roman masanın karşısında duran yardımcısına baktı. Diğer adam başını salladıktan sonra kütleyi bir numune kabına koyup odadan dışarı çıkardı.
''Kesmeyecek misiniz?'' diye sordu Jack. ''Öncesinde başka işlemlerden geçmesi gerekiyor. Hemen kesmeye başlarsam hücre mimarisine zarar verebilirim.''
''İyi ama tümör olup olmadığını bilmiyorsunuz.''
''Başka ne olabilir ki?''
Jack'in buna bir cevabı yoktu. Çünkü daha önce o da böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Roman Jill Hewitt'in kafatası boşluğunu incelemeye devam etti. O kütle her neydiyse kadının beynindeki basıncı arttırmış, içerideki bazı yapıları deforme etmişti. Ne kadar süredir oradaydı acaba? Aylardır mı, yıllardır mı? Uzun zamandır oradaysa Jill'in mekik gibi karmaşık bir araca pilotluk etmek bir yana, normal hayatını sürdürmekte bile zorlanıyor olması gerekmez miydi? Roman'ın beyni çıkarıp çelik bir tepsiye koyuşunu seyrederken bunlar geçiyordu Jack'in aklından.
''Beyincik düğümü olmasına az kalmış.'' dedi Roman.
Jill'in kör olmasına şaşmamak gerekirdi. İniş takımlarını açamamasına da. Beyni kafatasının dibinden diş macunu gibi çıkmak üzereyken bilincinin açık kalması beklenemezdi elbette.
Jill'in vücudu, daha doğrusu ondan geriye ne kaldıysa yeni bir ceset torbasına konup içine organların yerleştirildiği biyolojik tehlike kaplarıyla birlikte odadan çıkarıldı. Sonra ikinci ceset getirildi. Andy Mercer'inki. Roman yeni eldivenler takıp Y kesiğine girişti hemen. Az önce Jill'le yaptıkları ısınma turuymuş, asıl performansını göstermeye hazırmış gibi hızlanmıştı şimdi. Jack Roman'ın neşterinin deriyi ve deri altı yağlarını kesişini seyrederken Mercer'ın karın ağrısından ve şiddetli kusmadan şikayetçi olduğunu hatırladı. O Jill gibi baş ağrısı çekmemiş ama ateşi yükselmiş ve biraz da kan kusmuştu. Bu durumda akciğerleri Marburg virüsünün etkilerini göstermiş denebilir miydi? Roman'ın çapraz kesişleri yine göğüs kemiğinin alt ucunda birleşti ve oradan aşağı sığ bir yarıkla karından kasıklara kadar inildi. Kaburgalar yine kesildi. Kalbi örten üçgen kafes serbest bırakıldı. Ardından göğüs kemiğini kaldırdı Roman. Adam tam o anda geriye doğru sendeleyip neşterini düşürdü. Neşter metal masanın üstünde takırdadı. Asistanları da hayretle dona kalmışlardı. Mercer'ın göğüs boşluğu Jill'in beyninden çıkanla aynı tarzda mavi yeşil renkli bir kist öbeğiyle doluydu. Bu şeyler kalbin etrafını küçük şeffaf yumurtalar gibi sarmışlardı. Roman gözlerini açık gövdeden ayıramadan taşlaşmış gibi hareketsiz duruyordu. Neden sonra bakışları parlayan karın zarına kaydı. Şişmişti, içi kan doluydu ve karın kesiğinin altından fırlamak üzereydi. Roman cesede yaklaşıp karın zarının yaptığı şişkinliğe baktı. Sonra karın duvarını kesmeye girişti. Fakat o sırada neşter o zarı da deldi ve delinen yerden kan renginde bir sıvı sızmaya başladı. Önce birkaç damla geldi. Sonra o damlalar gözlerinin önünde bir akıntıya dönüştü. Karın yarığını büyütecek kadar şiddetli gelen kanla birlikte mavi yeşil kistlerden oluşan bir sel akıyordu şimdi. Kistler kan ve mukusla birlikte yerlere saçılırken Roman dehşetle irkilip bir çığlık attı. Jack beton zeminde sıçrayıp lastik çizmelerinin dibine kadar gelen bir tanesine eğilerek baktı. Eldivenli eliyle dokundu. Sonra aniden Roman'ın yardımcıları tarafından yaka paça tutulup masadan uzaklaştırıldı. ''Çıkarın şunu!'' diye emretti Roman. ''Çıkarın odadan!'' İki adam Jack'i kapıya kadar itekledi. Ama tam çıkacaklarken Jack onu omzundan yakalayan eldivenli elden kurtuldu. Adam arkaya doğru sendeledi. Sonra da cerrahi aletlerin olduğu bir tepsiye takılıp kistler ve kanlarla kayganlaşan yere kapaklandı. İkinci adamsa Jack'in hava hortumunu bağlantı yerinden yakalayıp sıkıştırdı. ''Direnmeden bizimle gelmenizi tavsiye ederim, Doktor McCallum'' dedi. ''Hala nefes alabiliyorken.'' ''Kıyafetim, tanrım kıyafetim delinmiş.'' Alet tepsisine takılıp düşen adamdı bunu söyleyen. Dehşet içinde uzay kıyafetinin kolundaki 5 santimlik yırtığa bakıyordu. Üzerine şimdi Mercer'ın vücut sıvılarının bulaşmış olduğu koluna. ''Islak bu, hissedebiliyorum, kolumun içi ıslanmış.'' ''Git buradan.'' diye kükredi Roman. ''Derhal dezenfeksiyona.'' Adam kıyafetinin hava bağlantısını çıkarıp panik içinde odadan dışarı çıktı. Jack de onun peşinden hava cebine geçti. İkisi birlikte dezenfeksiyon duşuna girdiler. Tepelerindeki fıskiyelerden boşalan su omuzlarına sağanak yağmur gibi iniyordu. Sırada dezenfektan duşu vardı. Yeşil bir sıvı plastik başlıklarına gürültüyle damlamaya başladı. Nihayet o da bittiğinde sonraki kapıdan geçip uzay kıyafetlerini çıkardılar. Adam ilk iş olarak kıyafetinden içeri sızan vücut sıvılarını temizlemek için kolunu akan suyun altına tuttu. ''Derinde herhangi bir çatlak var mı?'' diye sordu Jack, kesik ya da çizik. ''Dün akşam kızımın kedisi tırmalamıştı.'' Jack adamın koluna baktığında tırmık izlerini gördü. Tam da yırtılan uzay kıyafetinin altındaydı çizgiler. Adamın gözlerinde korku gördü Jack. ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu sonra. ''Karantina, kilitleyecekler beni, kahretsin ya.'' ''Ben bunun Marburg olmadığını anladım aslında.'' dedi Jack. Nefesini uzun uzun bıraktı adam. ''Evet, değil.'' ''Ne peki, neyle karşı karşıya olduğumuzu söyle bana.'' dedi Jack. Adam iki eliyle lavabonun kenarlarını tutup giderin ağzında biriken sulara baktı. Sonra alçak sesle ''Biz de bilmiyoruz.'' dedi. 17. Bölüm.
Sullivan Obi Mars'ta Harley'ine biniyordu. Gecenin bir yarısı Dolunay tepede parlarken ve bütün çöl ayaklarının altında uzanırken, saçlarını dalgalandıran rüzgarın Mars rüzgarı, tekerleklerin altında kayan kumun da kızıl Mars toprağı olduğunu hayal edebiliyordu. Bu Obi kardeşlerin kartondan ay maketleri ve roketler yaptıkları, alüminyum folyodan uzay kıyafetleri giydikleri zamanlardan kalma bir çocukluk hayaliydi. Gordy ile ikisinin geleceklerinin göklerde olduğunu hissettikleri, hatta bildikleri zamanlardan kalma. Demek o büyük hayaller böyle bitecekmiş diye düşündü sonra Sullivan. Tequila ile kafayı çekip çöllerde motorla sürterek, Mars'a ya da Ay'a falan gideceği yoktu. Muhtemelen fırlatma kulesinden bile çıkamayacak, oracıkta atomlarına ayrılacaktı. Hızlı ve görkemli bir ölüm. Neyse ne, 75'inde kanserden ölmekten iyiydi. Frene basıp bir toz dalgası kaldırarak durdu. Ay ışığında yıkanmış kum dalgalarının arkasında yükselen Apogee 2'ye baktı. Burnunu yıldızlara çevirmiş gümüşten bir şerit gibi parlıyordu. Onu fırlatma kulesine dün taşımışlardı. Bir sürü Apogee çalışanının çöl boyunca büyük bir tırın sırtında taşınan Mickey'e, kendi arabalarının kornalarıyla ve tezahüratlarıyla eşlik ettiği yavaş ama kutlaması bol bir yolculuk olmuştu. Araç nihayet dikleştirilip kuleye oturtulduğunda parlak güneşin altında gözlerini kısarak bakan insanları ansızın bir sessizlik almıştı. Herkes bu zarın son kez atıldığının farkındaydı. Apogee 2-3 hafta sonra hepsinin umutları ve hayalleriyle birlikte kalkacaktı. Bir de benim zavallı cesedimle diye düşündü Sullivan. O anda kendi tabutuna bakıyordu olabildiğini fark ettiğinde içini bir ürperti kapladı. Sonra Harley'in burnunu çevirip kum tepelerinden ve çukurlardan Bataçık'a dönüş yolunu tuttu. Tequila'nın ve yakında ölü bir adam olacağına dair inancının rüzgarıyla körüklenen bir boş vermişlik ve umarsızlık içinde sürüyordu motorunu. Çok değil, 3 hafta içinde o roketle unutuluşa uçacağının kesinliğiyle, ama o zamana kadar hiçbir şey ona dokunamaz, hiçbir şey onu incitemezdi. Bu ölüm vaadi onu yenilmez biri yapmıştı. Gaza daha da basıp çocukluk hayallerinin ay manzarasında uçmaya devam etti. Ay arabasına binmiş, sükunet denizinin üzerinde hız yapıyorum. Hemen ileride bir ay tepesi var, oradan havalanıp yumuşak bir inişle. Ansızın yerden havalandığını hissetti. Harley bacaklarının arasında homurdanır, ay gözlerinde ışıldarken yükseldi, yükseldi. Hala yükseliyordu, ne kadar uzağa, ne kadar yükseğe. Ardından yere o kadar sert indi ki kontrolü kaybedip yan yattı. Harley de tepesine düştü. Bir an yerde motoruyla düz bir kayanın arasına sıkışmış halde şaşkınlık içinde yattı. Daha aptal bir pozisyonda olamazdım herhalde dedi içinden. Acı sonra geldi. Kalçaları kıymık kıymık parçalanıyormuş gibi derin ve şiddetli bir acı. Bir çığlık atıp sırt üstü düştü, yüzü gökyüzüne döndü. Ay tepede onunla dalga geçermiş gibi neşeyle parlıyordu. Leğen kemiği 3 yerinden kırılmış dedi Bridget. Doktorlar dün çiviyle tutturdular. En az 6 hafta yataktan kalkamayacağını söylüyorlar. Casper Mulholland o anda bütün hayallerinin gürültüyle patlayan bir balon gibi dağıldığını hissetti. 6 hafta mı dedin? Sonrasında da 3-4 ay rehabilitasyona gitmesi gerekecekmiş.
4 ay mı?
Tanrı aşkına Casper, düzgün bir şey söylesene.
İşimiz bitti, al sana düzgün bir şey.
Bunu söyledikten sonra avuç içini sanki başarabileceklerini düşündüğü için kendini cezalandırmak istermiş gibi vurdu alnına. Aynı Apogee laneti yine boy göstermiş, tam finish çizgisine varırlarken ayaklarını kesip atmıştı. Önce roketlerini patlatmış, sonra ilk ofislerini yakmıştı. Şimdi de tek pilotlarını devre dışı bırakıyordu. Bekleme salonunda bir ileri bir geri yürüyüp düşünmeye başladı. Bizim için ne yolunda gitti ki sanki? İkisi bu projeye bütün sermayelerini, itibarlarını ve hayatlarının son 13 yılını koymuşlardı. Tanrı'nın vazgeçin demesinin bir yoluydu bu. Gerçekten kötü bir şey olmadan ve daha fazla zarar etmeden çekilin bu işten.
Sullivan sarhoşmuş bu arada dedi Bridget.
Casper olduğu yerde durup ona döndü. Kadın kollarını göğsünde keyifsizce kavuşturmuş, kızıl saçları bir intikam meleğinin alevli halesi gibi dağılmıştı.
''Bana da doktorlar söyledi.'' diye devam etti. ''Kanındaki alkol seviyesi 0.9'muş. Bildiğin turşuymuş. Anlayacağın bu sadece kötü şansımızdan değil, sevgili Sally'mizin bir kez daha sıçışından da kaynaklanıyor.'' Tek tesellim 6 hafta boyunca aletine kocaman bir tüp takılı halde yatacağıdır.
Casper bekleme salonundan tek söz etmeden çıktı. Koridoru geçip bir hışımla Sullivan'ın hastane odasına daldı.
Sen tam bir moronsun dedi ona.
Sully ona morfin yemiş gözlerle bakıp anlayışın için teşekkürler diye karşılık verdi.
Sen anlayış mı anlayış hak etmiyorsun. Kalkışa 3 hafta kala çölde motorla numaralar yapmakla neyin nesi? Hazır başlamışken tam yapsaydın bari. Beynini falan dağıtsaydın da biz de kurtulsaydık.
Sully gözlerini kapadı. Üzgünüm.
Hep üzgünsün zaten.
Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Farkındayım.
Adamlara pilotlu uçuş yapacağız diye söz verdin. Benim fikrim de değildi. Hatırlatırım. Senin fikrindi. Şimdi bizden bunu bekliyorlar. Hem de heyecanla bekliyorlar. En son ne zaman heyecanlı bir yatırımcı gördün? Görmedin değil mi? Bu bizim için bir şanstı belki de. O şişenin kapağını açmasaydın.
Korkmuştum. Sully bunu o kadar alçak sesle söylemişti ki Casper duyup duymadığına emin olamamıştı.
Ne dedi. Uçuş yüzünden korkuyordum. İçimde kötü bir his vardı.
Kötü bir his. Bütün öfkesi o anda dağılan Casper yatağın yanındaki koltuğa çöktü. Korku bir erkeğin kolay kolay kabullenebileceği bir şey değildi. Sürekli belayla flört eden bir adam olan Sully'nin korktuğunu itiraf etmesi Casper'ı sarsmıştı. Hem sarsmış hem de ona sempati duymasına neden olmuştu.
''Kalkış için bana ihtiyacın yok.'' dedi Sully.
''Adamlar o kokpitte bir pilot görmek istiyorlar.''
''Sen de benim yerime bir maymun oturtursun olur biter. Aradaki farkı anlamazlar bile.'' Bu aletin pilota ihtiyacı yok Cap. Bütün komutları yerden de verebiliyorsun.
Casper iç geçirdi. Başka seçenekleri kalmamıştı. Uçuş insansız olmak zorundaydı. Sully'yi uçurmamaları için epey geçerli bir sebepleri vardı. Ama bakalım yatırımcılar bunu kabul edecekler miydi? Yoksa Apogee'nin yan çizdiğini mi düşüneceklerdi? Bir insanın hayatını tehlikeye atacak kadar cesaretleri olmadığına mı karar vereceklerdi?
''Ben sanırım korktum.'' dedi Sully yumuşak bir sesle. ''Dün gece kendimi içkiye verdim. Kendime engel.''
Casper ortağının korkusunu anlıyordu. Bir yenilginin umarsızca bir başkasına, onun da bir başkasına yol açabildiğini, insanın hayattaki tek gerçeğinin başarısızlık olduğuna inanmak zorunda kaldığını da biliyordu. Sully'nin çekinmesine şaşmamak gerekirdi. Adam hayallerine, Apogee'ye olan inancını kaybetmişti. Sadece o değil, hepsi kaybetmişti belki de.
Bu kalkışı yine de gerçekleştirebiliriz dedi Casper, hem de kokpite maymun falan koymadan.
Tabii canım, Bridget'ı koy istersen.
O zaman telefonlara kim bakacak?
Maymun tabii ki.
İki adam aynı anda güldüler. Kesin bir mağlubiyetin öncesinde biraz olsun neşelenmeye çalışan iki eski asker gibiydiler.
Yapıyor muyuz şimdi dedi Sully, uçuruyor muyuz?
Yoksa ne diye başından beri roket yapacağız deyip duruyoruz ki?
Tamam o zaman.
Sully derin bir nefes aldı. Yüzüne eski cesur günlerinden bir renk geldi az da olsa. O halde şu işi adam gibi yapalım. Bütün haber servislerine basın bildirisi geçilsin. Şampanyalı filan bir çadır partisi düzenlenecek diyelim.
Lanet olsun. Benim pek kıymetli ağabeyimi, NASA'dan kankalarını da çağırın. Aracımız fırlatma kulesinde patlasa bile namımız yürür. ''Aynen, ne de olsa aşırılıkları severiz biz.''
İkisi de birbirine bakıp gülümsedi. Sonra Casper gitmek üzere ayağa kalktı.
''Sen iyileşmene bak Sully.'' dedi. ''Apogee 3'te lazımsın bize.''
Dışarı çıktığında Bridget'in hala bekleme salonunda olduğunu gördü.
Şimdi ne yapıyoruz?'' dedi kadın.
''Planlandığı şekilde kaldırıyoruz.''
''İnsansız mı?''
Başıyla onayladı Casper. ''Onu kontrol odasından uçuracağız.''
Kadın Casper'ın şaşkın bakışları altında derin bir oh çekti.
Şükürler olsun.
Niye böyle sevindin ki? Adamımız bir hastane yatağına bağlı haldeyken.
Tam da o yüzden zaten, dedi Bridget, çantasını omzuna atıp ayağa kalkarken. Etrafta dolanıp işleri berbat edemeyecek.
20. ayrımın sonu. Sayfa 309.